Hareket metodu da Allah'tan alınmalı, strateji de Allah'tan alınmalı. Allah ve Resulünden alınmadığı müddetçe hiçbir zaman hedefe ulaşılamayacaktır. Cesaretsiz metotlar ve stratejiler, hakikatleri ortaya koymayan, kafirle flörtü esas edinmiş olan, senin dinin sana, benimki bana demeyi göze alamayan, benim amelim bana, seninki sana demeyi göze alamayan, safları ayırmayı göze alamayan bu cesaretsiz adamların, bu cesaretsiz metotları yüzünden yıllar kaybetti Müslümanlar. Kur'an'ı stratejinin ilk basamağında kafire itaat etmemek vardır. Dininden taviz vermemek vardır. Dininiz size, dinimiz bize. Aramızda bir köprü yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Kıyamet gününe kadar da hiçbir zaman hakla batıl arasında bir köprü olmayacak.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Yunus suresinde Allah azze ve celle bütün dünyaya, bütün insanlara meydan okumuş ve bu kitabın bir insan sözü olduğunu düşünüyorsanız, bunda samimi iseniz, haydi onun surelerinden bir tane suresinin benzerini getirin bakalım demişti. Eğer Kur'an'ın surelerinden bir tanesinin benzerini getirebilseydiler, Kur'an gibi gayipten haber veren, Kur'an gibi bilinmeyen gerçeklerden, bilimsel hakikatlerden haber veren, Kur'an gibi fesahata, belagata, edebiyata sahip olan, Kur'an gibi hukuku mucizevi olan bir kitap ya da bir sure getirebilmiş olsaydılar, Kur'an'ın bütün iddiası çürümüş olacaktı. O zaman Cahiz'in dediği gibi, muarazay bil huruf, mümkün olmadı, muharebe-i bir suyufa mecbur oldular. Yani harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar. Kur'an harflerden müteşekkildi. Elif gibi, lam gibi, mim gibi. Eğer bu Kur'an'a harflerle yazılmış olan, meydana getirilmiş olan bu kitaba yine harflerle karşı koymak mümkün olabilseydi, o takdirde tarih boyunca bizimle savaşmak zorunda kalmayacaklardı. Tarih boyunca bizimle savaşmak zorunda kalmış olmaları, harflerle Kur'an'a karşı koyamamaları, muaraza edememelerinden kaynaklandı. Eğer Kur'an'ın benzeri, surelerinden bir tanesinin benzerini getirebilmiş olsaydılar, Kur'an'ın surelerinin taşıdığı özellikleri taşıyan birkaç cümle meydana getirebilmiş olsaydılar, o takdirde İslam'la savaşmak zorunda kalmayacaklar ve insanlara işte yazdık diyecekler ve sizin kitabınızın insan sözü olduğunu ispat ettik diyecekler. Ve bu şekilde Kur'an'ın bütün iddiası çürütülmüş olacak ve dolayısıyla da Müslümanlar zaten onlarla mücadeleyi terk edecekler. Müslümanlar dinlerini terk edecekler ve dolayısıyla da küfür dünyası ile İslam dünyası arasında meydana gelen bunca savaşın da olmasına gerek kalmayacaktı. Ama muarazay bil huruf mümkün olmadı. Harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar. Kur'an'ın surelerinden bir tanesine benzer bir sure meydana getiremeyince muharebe-i bi suyufa kılıçlarla bizimle savaş etmeye mecbur kaldılar. Allah Azze ve Celle o günden beri meydan okumaya devam ediyor. Bu bitmiş değil. Kıyamete kadar da devam edecek. Allah Azze ve Celle'nin vaadi kıyamete kadar geçerli. Bütün bilim adamlarınızı toplayın, bütün edebiyatçılarınızı toplayın, bütün hukuk adamlarınızı toplayın, Kur'an'ın surelerinden bir tanesine benzer bir sure meydana getirin. Bu kıyamete kadar geçerli. Getirmiş olsalar Kur'an'ın bütün iddiası çürümüş olur. O zaman da tarih boyunca meydana gelen savaşlar, saldırıların da olmasına gerek kalmazdı. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerin döneminde, o peygamber döneminde en iyi bilinen konudan mucizeler vermiştir genellikle. Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde tıp ilmi o günkü şartlara göre ilerlemişti. O yüzden Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi, körlerin gözünü açma mucizesi, alacalıları iyileştirme mucizesi veriliyordu. Bugün bile hala tıp bu noktaya gelmiş değil. Belki körlerin gözü ileride açılabilir ama o hiçbir şey yapmadan, bilimsel hiçbir şey yapmadan sadece dokunmak suretiyle gözlerini açıyordu biiznillah. Ölüleri diriltmesine gelince o hiçbir zaman yapılamayacak. Allah Azze ve Celle'nin sadece Hazreti İsa'ya vermiş olduğu bu mucize hiçbir zaman insanoğlu tarafından bilimsel yollarla gerçekleştirilemeyecek. O dönemde en iyi bilinen tıp ilmi olduğundan Allah Azze ve Celle o günkü insanlara tıp ilminin dahi çözemediği bir takım noktalarda mucizeler vermişti. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında sihir ilmi çok gelişmişti. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya asa mucizesini veriyordu. Asa ejderhaya dönüşüyor ve sihirbazların attığı sihirleri yutuyordu. Böylece sihirbazlar secdeye kapanıyorlardı. Sihir ilmini bilmelerinden ötürü onlar anlıyorlardı ki bu sihir değildir. Çünkü kendileri sihirbazlar ve sihir ilmini çok iyi bilmektedirler. Hazreti Musa'nın elindeki değneğin bir ejderhaya dönüşmesinin mümkün olmadığını, sihir yoluyla böyle bir şeyin olamayacağını, sihrin göz boyamadan ibaret olduğunu biliyorlardı. O yüzden onlar secdeye kapanıyorlar, onun peygamber olduğunu anlıyorlardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde bütün peygamberler döneminde o gün için en iyi bilinen noktadan mucizeler göndermiş ve böylece o günkü uzmanları teslim almıştır. Efendimiz zamanına gelince onun zamanında da Arapların en ileride olduğu mesele edebiyattı. Evet onlar tıptan anlamazdı, fizikten, kimyadan anlamazlar, hesap kitap bilmezlerdi ama onlar çöl insanı, kafaları rahat, çölün sessizliğinde, çölün o havasında şairleşmişler, binlerce beyit bilen şairleri vardı. Ve her sene şiir yarışmaları düzenlerlerdi Kabe'de. Ve o şiirlerin içerisinden birinci gelenleri Kabe'nin direğine asarlardı. Muallakay-ı Seb'a deniliyor bunlara. 7 tane böyle Arap'ın övünç kaynağı olan şiirleri vardı. Bunlara ulaşılamaz diyorlardı. O kadar yüksek edebiyat vardı ki onlara göre. İnsan için tabii ki o yüksek bir edebiyattı.
her ne kadar ele almış oldukları meseleler ahlaki meseleler değilse de, her ne kadar onların kiminde ahlaksızlık varsa da, ama içermiş olduğu edebiyat yüksekti ve onunla övünüyorlardı. Onun için Allah Resul döneminde en ileride olan sanat, şiir sanatıydı. Ve Allah Azze ve Celle işte onları o meselede aciz bıraktı. Kur'an'dan öyle ayetler geldi ki, öyle sureler geldi ki şairler teslim olmak zorunda kaldılar. Bu kadar kısa ve bu kadar derin manalı bir cümle söylenemez deyip teslim olanlar oldu. Şiirin her türlüsünü bilenler vallahi dediler bu şiir değil, şiire benzemiyor. Teslim oldular. Bir müddet direndi bazıları ama sonunda hepsi teslim olmak zorunda kaldılar. Allah Azze ve Celle o günkü insanlara onların en iyi bildiği alanda mucizesini gönderiyordu ki, eğer bilmedikleri bir alanda mucize gelmiş olsaydı itiraz ederlerdi. Derlerdi ki ya Muhammed biz bu alanda bir bilgiye sahip değiliz. Mesela matematik alanında, mesela tıp alanında bir mucize verilmiş olsaydı itiraz ederler ve biz bunu bilmiyoruz zaten derlerdi. Senin dediğin doğru mudur değil midir, insan sözü müdür bu yoksa Allah'ın sözü müdür anlayamıyoruz derlerdi. Bizim en uzman olduğumuz alanda bir şeyler söyle ki, şiir alanında mesela çok derin manalı cümleler söyle ki, hem bir musikisi olsun, kafiyesi olsun, hem derin manası olsun, öyle şeyler söyle ki bizi teslim alasın. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitap bu yönüyle de bir mucizeydi. Ve teslim olmak zorunda kalıyorlardı teker teker. İnat edenler dışında diğerleri binlercesi, on binlercesi teslim olmak zorunda kaldılar. Allah Azze ve Celle öyle bir üslup kullanıyordu ki kainatın yaratıcısı tarafından gönderildiği anlaşılsın diye. Hiçbir insanın mesela denizin derinliklerinde olan şeyle onları mesela akide meselesinde delil olarak kullanması düşünülür mü? Denizin derinliklerinden bahseder. Toprağın derinliklerinde olan kurtlardan, böceklerden bahseder. Niceleri toprağın derinliklerinde yaşıyorlar. Siz onları bilmezsiniz ama Allah onları bilir der. Böylece Allah Azze ve Celle kainatı bize göstermek ister. Bütün kainatı gören bir göz tarafından bu cümlelerin gönderildiğini anlamamızı ister bizden. Bütün kainatı gören, aynı anda her şeyi gören bir zat tarafından gönderildiğini anlayalım ister. Öyle ifadelerle gelmiştir ki Kur'an, bunları normal bir insanın düşünmesi ve bunlarla delil getirmesi, kainatta Allah Azze ve Celle'den başka bir ilahın olmadığına delil getirmesi, insanın böyle bir şey düşünmesi mümkün değildir. Allah Azze ve Celle kainattaki harikaları kullanmak suretiyle, bütün kainatı her an gördüğünü ispat etmek suretiyle akidenin gerçek olduğunu, İslam itikadının doğruluğunu ispat eder. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara meydan okur Kur'an ile. Eğer insan cümlesi olmuş olsaydı onun benzerini yazmak mümkün olabilirdi. Ben daha evvel Kur'an'ın kelamullah olduğunu başka delillerini de söylemiştim. Onlar üzerinde duracak değilim. Ama Allah Azze ve Celle neden Kur'an'ı özellikle Efendimiz'e, Efendimiz döneminde insanlar arasında en ileride olan o ilim yönünden insanları teslim alacak şekilde göndermiştir? Neden yani o günkü insanların en iyi bildiği alanda Kur'an mucizevi olarak gönderilmiştir? Allah Azze ve Celle herkese elbette ki anlayabileceği bir mucize gönderiyordu. Tıp konusunda da Kur'an tabii ki bir mucizedir. Tıptan da bahsediyor. Anne karnında çocuğun gelişim aşamalarından bahsediyor. Tıp geliyor 1400 sene sonra evet diyor, doğru söylüyor. Aynen bu aşamalardan geçiyor. Nutfe oluyor, sperm yani. Ondan sonra alak oluyor, sonra mudga oluyor, sonra izam. Sonra kisve-i lahm aşamalarından geçiyor. Kemik ve kemiğe etin giydirilmesi. Allah Azze ve Celle ne şekilde söylüyorsa tıp 1400 sene sonra geliyor. Evet diyor Allah doğru söylemiş. Bunu Muhammed'in söylemesi mümkün değildir deyip itiraf etmek zorunda kalıyor. Evet astronomi alanında da mucizedir. Allah Azze ve Celle güneşin hareket halinde olduğunu söyler. 1400 sene sonra gelir bilim adamları doğru söylüyor der. ve şemsu tecri demiştir Kur'an. Evet derler, Kur'an doğru söylüyor. Güneş gidiyor, hem de uçaktan 1000 kat daha süratli bir şekilde gidiyor. Güneş sistem olarak hep beraber gidiyoruz. Vega burcuna doğru hep beraber gitmekteyiz. Bilim adamları Kur'an'ın dediğinin doğru olduğunu söyler. Kur'an dağların kazık haline çakıldığını söyler. Bilim adamları gelir der ki 1400 sene sonra evet doğru söylüyor. Gerçekten de kıtaların birbirine uzaklaşmaması için ve dünyanın sarsılmaması için, gerçekten de bu gibi maksatlar için dağlar birer kazık gibi, gördüğünüz dağların bir o kadar da yerin altında bir kazık gibi çakılmıştır. Evet, gelir bilim adamları bunu itiraf eder. Müzisyenler gelir Kur'an'ın musikisine hayran olduklarını itiraf ederler. Kur'an'da harika bir musikinin olduğunu itiraf etmek zorunda kalırlar. Ve Allah Azze ve Celle esas itibarıyla bütün ilimlere hemen hemen temas etmek suretiyle bize bütün ilimlerde kapı açar ve o noktalara doğru bize hedef gösterir. Hatta musikiye bile Allah Azze ve Celle bu şekilde temas etmiş olur. Öyle musikiler var ki Kur'an'da, nasıl ki mesela erbabının bildiği gibi mesela Kürdi makamı, Hicazkar makamı vesaire, nihavet derler mesela, çeşit çeşit isimler söylerler. Musiki makamları Allah Azze ve Celle kitabını öyle bir şekilde gönderir ki bir sure filan makama göre, öbür sure falan makama göre, öbür sure başka bir makama göre Allah Azze ve Celle bu şekilde adeta musiki dersi de verir, değişik makamlar gösterir. Ama bütün makamlar sonuç itibariyle insana maneviyat kazandıracak şekilde ayarlanmıştır. Bütün makamlar, hiçbirisi insanın şehvetini tahrik edici tarzda değildir. Bütün makamlar maneviyatı yükseltecek şekilde, tefekküre sevk edecek şekilde, Allah'a ulaştıracak şekilde, Arapça bilmese de, anlamını anlamasa da, yine de onu götürür, Allah'a ulaştırır. O şekilde bir makam ile, bir müzik ile gönderilir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle o işin erbabına da bir mesaj verir. Bu kitap Allah'tandır der, onlara da bir mesaj verir. Allah Azze ve Celle bu şekilde birçok yönüyle Kur'an'ın mucize olduğunu ispat eder. Ve onlara her şeyi yerli yerine oturtmaları gerektiğini öğretir. Kur'an bir taraftan hayatı nereye koymamız gerektiğini öğretir bize. Dünya hayatını nereye koyacağız? Dünya nimetlerini nereye yerleştireceğiz? Bize bunu öğretir. Bir taraftan insanın ne olduğunu öğretir. Bir taraftan kainatı öğretir bize. Bir kısım insanlar vardır ki kainatı putlaştırmışlardır. Tabiatta tabiatı putlaştıranlar vardır. Tabiat yaratıyor, tabiat öldürüyor diyenler vardır. Allah Azze ve Celle ise tabiatı oturtulması gereken yere oturtur. Bir yönüyle tıbdan haber verirken, astronomiden haber verirken, bir taraftan ahlakı yerleştirirken, bir taraftan inanç esaslarını yerleştirirken, bütün bunlar bazen bir ayetin içerisinde yaptığı bile olur. Birkaç ayette, bir sayfada birçok meseleye temas eder. Hayretler içinde kalırsınız, konudan konuya geçer. Ama geçerken güzel bir geçişle geçer. Ve bir sayfayı bilen adam bile Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğunu anlasın diye, bir sayfayı bilen bile birçok mesele idrak etmiş olsun diye, bütün Kur'an'ı herkesin bilemeyeceğini bilen Allah Azze ve Celle öyle bir üslupla gönderir ki birkaç sayfayı bile bilsen Kur'an'ın birçok hakikatlerine varmış olursun. Onları anlamış olursun. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu anlamış olursun. Bir meseleyi bir yerde anlatıp bitirip sonra bir daha temas etmemezlik yapmaz. Ara ara tekrar eder. Ara ara tekrar eder ki bu şekilde o mesele unutulmasın. Çünkü o mesele önemli bir meseledir. Allah Azze ve Celle onun unutulmasını istememektedir. Onun için ara ara tekrar edilmesi gerekmektedir. Kur'an'ın üslubu o şekildedir. Bir taraftan insanı anlatır insana. Ben buyum der, sen de şusun der. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ der Allah. Allah insanı alaktan yarattı der, sen busun. Ama ondan evvel kendisini tanıtır. اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ der. Yaratan bir Rab var, onun adıyla oku der. Ben buyum der Allah. Ben yaratıcınızım ve Rabbinizim, terbiye edeniniz benim, kanun koyucunuz benim. Ben sizi özgür bırakmadım der, ben buyum der. Ben böyle bir Allah'ım der. kendisini nereye oturtmamız gerektiğini öğretir bize. Diğer taraftan da insana da sen de busun der. Bir siperinden meydana gelmişsin, sonra da alak olmuşsun ana karnında. Sonra mudga olacaksın. İşte sen de busun der, bunu hiçbir zaman unutma der. Bir taraftan insana hayatı tanıtır. Hayata nasıl bakılması gerektiğini öğretir. Dünya nimetlerini putlaştırmamak gerektiğini öğretir. Bir taraftan tabiatı tanıtır. Allah Azze ve Celle hem insanın ilahlaştırılmasını engeller, hem hayatın putlaştırılmasını engeller, hem kainatın, tabiatın putlaştırılmasını engeller, hem de bunları tamamen silip, bunları hiç görmeyen fikirleri de reddeder. İnsanı yok kabul eden fikirleri de reddeder. Hayatı yok kabul eden fikirleri de reddeder. Kainatı yok kabul eden fikirleri de reddeder. Her şeyi konulması gereken yere koyar. Mizanı koyar Allah Azze ve Celle. Sakın o mizanda haddi aşmayın der sonra da. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ Allah göğü yükseltmiştir ve mizanı, ölçüyü, tartıyı koymuştur. Teraziyi kurmuştur Allah. اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ Sakın ha sakın mizanda haddi aşmayasınız. Haddi aşacak olursanız mutlaka zarar vereceksiniz. Hem kendinize hem toplumunuza hem ailenize zarar vereceksiniz. Haddi aşmayasınız. Hiçbir meselede gerek itikatta gerek amelde, gerek ahlakta gerek ibadette, hiçbir meselede haddi aşmayasınız. Mizanda taşkınlık yapmayasınız. Allah Azze ve Celle her şeyi yerli yerine oturtur. Ve bu şekilde bir medeniyet meydana getirir. Kızını diri diri toprağa gömen adamlardan bir medeniyet meydana getirir. Bunlar dünya tarihine geçerler. Kızını diri diri toprağa gömen Ömer, o günkü Ömer artık nasıl tarif edecekseniz, bir gün gelir Adil Ömer diye dünya tarihine geçer. Adamı alır, ta derinlerden çukurun ta en dibinden alır, en yükseklere çıkartır. İşte bu kelamullah'tır. Başka hiçbir delil olmasaydı bile, bir adamı bu kadar derinlerden aşağılardan alıp da, bir nesli bu kadar derinlerden aşağılardan alıp da, bu kadar zirvelere yükseltmesi bile yeter. Onu kelamullah olduğunu anlamak için yeter. Ve bu insanların hayatlarının hiç değişmemesi de bir delildir. Ne Allah Resulü'nün hayatı değişmiştir Mekke'den Medine'ye gittikten sonra, o zulüm günleri bittikten sonra, o fakirlik günleri bittikten sonra, ganimetler gelmeye başladıktan sonra, koca bir devlet meydana getirdikten sonra, o devletin de başkanı olduktan sonra, ne kendisi ne de kendinden sonraki halifelerinin hayatının değişmemesi, hiçbir zaman lüks bir hayata dalmamaları, hala evlerinde yemek pişmediği ayların olması, onun Resulullah olduğunun ve bu kelamın da kelamullah olduğunun, onun bu davaya hakikaten inandığının bir delili değil midir? Yoksa fırsatını bulduğu zaman hemen hayatı değişmesi gerekmez miydi? Haydi Mekke'deki zorluk günlerini vazgeçtik. Ya Medine'deki rahatlık günleri, daha doğrusu ganimetlerin geldiği günler, hiç olmasa o günlerde rahat yaşaması, lüks içinde yaşaması, kendisine villalar yaptırması beklenmez miydi? Ama hala onun evinde iki ay geçiyordu da yemek pişmiyordu, ocak yanmıyordu. Bu onun Resulullah olduğunu göstermiyor mu? Bu ona gelen bu kitabın Allah'tan geldiğini, onun buna bu kadar emin olduğunu göstermiyor mu? İnsan dünyaya bir defa gelir. Bir daha gelmeyecek ki o zevk-i sefayı bir de haşki sefere bıraksın. Eğer Resulullah değilse ve bu kitaba kendisi inanmıyorsa, kendisi yazmışsa bu kitabın içindekilerin insan sözü olduğunu kendisi bilecektir. O takdirde de fırsatını bulduğu zaman keyfini sürmek isteyecektir. Ama hiçbir zaman böyle yapmamış olması, onun bu kitabın Allah'tan geldiğine inandığını göstermiyor mu? Melekle irtibat halinde olduğunu göstermiyor mu? Allah ile irtibat halinde olduğunu göstermiyor mu? Allah Azze ve Celle bu şekilde kitabıyla tüm insanlara meydan okumaktadır. Ve bu meydan okuma halen devam etmektedir. Bugün de buyursunlar edebiyatçılar, yazsınlar onun gibi edebi bir sure. Haydi buyursunlar bugünkü hukukçular, Kur'an'ın hukuku gibi, ahkamı gibi bir ahkam meydana getirsinler. Haydi buyursunlar bugünkü devrimciler, Kur'an'ın hareket metodu gibi, stratejisi gibi bir strateji ve metot meydana getirsinler. Haydi buyursunlar bugünkü astronomi adamları, gökyüzünde, gökyüzü hakkında bir takım teoriler ortaya atsınlar ve iddia etsinler. Ve 1000 sene sonra onların dediğinin doğru olduğu ispat olsun. Haydi buyursunlar tıp adamları, bugün bilinmeyen bir gerçek hakkında konuşsunlar da 1400 sene sonra gerçek olduğunu o günkü bilim adamları ispat etsinler. Haydi gayipten haber versinler de dedikleri aynen çıksın. 500 sene sonra şöyle olacak desinler de aynen çıksın. Kur'an'ın dediği gibi Rum mağlup oldu ama 9 sene içinde galip gelecektir desinler de mesela dedikleri çıksın. Haydi onun gibi bir kitap meydana getirsinler. Allah Azze ve Celle çeşitli delillerle bu kitabın kendisinden olduğunu ispat ettiği halde onlar hakikatleri görmek istememektedirler. Ve Allah Azze ve Celle onlardan bahseder. وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَل۪ي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ De ki onlara eğer sen inkar etmeye devam ederlerse bütün bu delillere rağmen, senin meydan okumalarına rağmen, sana cevap veremedikleri halde, bir kısa sure bile meydana getiremedikleri halde, yine de eğer inkar etmeye devam edecek olurlarsa, de ki onlara ey Resulüm, li ameli ve lekum amelukum, benim amelim bana, sizinki de size de, böylece safları ayır ey Resulüm, benim amelim bana, sizinki de size. Hatırlayın Kafirun suresinde de buna benzer ifade vardı. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَبِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ buyurmuştu. De ki ey kafirler tapmam taptığınıza tapacak değilim. Taptıklarınıza siz de tapacak değilsiniz benim taptığıma. O halde dininiz size, dinim bana denilmişti orada. Burada da amelim bana, sizinki de size deniliyor. Kafirun suresinde benim dinim bana, sizinki size denilmişti. Burada ise benim amelim bana, sizin ameliniz de size buyuruluyor. Allah Azze ve Celle'nin bu gibi ifadeleri safları ayırmaya dönüktür. Lekum dinukum veliyedin. Dininiz size, benim dinim de bana. Bu şu demek değil. Ben hiçbir şekilde sizin o yanlış dininize, dininiz hakkında konuşmayacağım demek değil. O sizin batılınıza karşı sessiz kalacağım demek değil. O batıl düzeninizin devam etmesi için sessiz kalacağım demek değil bunun manası. Bu safları ayırmak içindi sadece. Müminlerin tavrını belirliyordu Allah Azze ve Celle. Safları ayırın ey müminler diyordu. Lekum dinukum veliyedin deyin. Dininiz size, dinimiz bize. Aramızda bir köprü yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Kıyamet gününe kadar da hiçbir zaman hakla batıl arasında bir köprü olmayacak. Biz yerimizde duracağız. Gelin buraya diyeceğiz. Hiçbir zaman sizin yanınıza gelemeyiz. Çünkü bizim söylediğimiz bizden değil ki. Kendi görüşümüz olsaydı kendi görüşümüzü bırakabilirdik. Yanlışmış diyebilirdik. Biraz taviz verebilirdik. Hadi biraz sizden biraz bizden olsun diyebilirdik. Ortada bir yerde buluşalım, köprünün bir yerinde buluşalım diyebilirdik. Siz onu söyleyebilirsiniz. Çünkü sizinki sizden, nefsinizden, atalarınızın uydurması. Ama bizimki Allah'tan geldiğine göre biz bir adım atamayız size. Biz dinimizden bir zerre kadar taviz veremeyiz. Çünkü bizimki bizim değil. Kendi sözümüz değil. Allah Azze ve Celle bu şekilde safların ayrılmasını istiyordu. İslami hareketin Mekke'deki stratejisi bu. Hareket metodu da Allah'tan alınmalı, strateji de Allah'tan alınmalı. Allah ve Resulünden alınmadığı müddetçe hiçbir zaman hedefe ulaşılamayacaktır. insanların kafasından uydurdukları hareket metotları ve stratejiler hiçbir zaman hedefe götürememiştir, götürmeyecektir. Yıllardan beri Müslümanlara yıllar kaybettirdiler. Bu yanlış metotlar ve stratejiler, cesaretsiz metotlar ve stratejiler, hakikatleri ortaya koymayan, kafirle flörtü esas edinmiş olan, senin dinin sana, benimki bana demeyi göze alamayan, benim amelim bana, seninki sana demeyi göze alamayan, safları ayırmayı göze alamayan bu cesaretsiz adamların, bu cesaretsiz metotları yüzünden yıllar kaybetti Müslümanlar. Hiçbir zaman da hedefe ulaşmaları mümkün olmayacaktır bu şekilde. Yanlış metotlarla, cesaretsiz metotlarla sağlam bir kadronun ortaya çıkması mümkün değildir. Sağlam metot olmadan sağlam kadrolar yetişmeyecektir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle bu hareketin metodunun da stratejisinin de kendisine ait olduğunu ilan eder. Ey Resulüm, sen bile özgür değilsin der. Sen ki Hazreti Muhammed'sin. Buna rağmen sen de bilmezsin hareket metodunu. Stratejiyi ben sana göstereceğim. Bu ordunun hakiki komutanı sen değilsin, benim. Bu ordunun, İslam ordusunun bütün zamanlardaki İslam davetçilerinin komutanı Allah'tır. Yönlendiricisi Allah olmalıdır. Allah Azze ve Celle hem peygamberimize, hem o günkü müminlere, hem ondan sonraki müminlere, hatta kafirlere bile ilan ediyor ki bu strateji Muhammed'in kendisinin bulduğu bir strateji değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ait değildir. Onun bilmesi de mümkün değil. O da özgür değildir. Ey Resulüm, sen şöyle konuşacaksın diyor Kur'an. Li ameli ve lekum amelukum diyeceksin. Sana da ben yön veriyorum. Benim dediğim gibi gidersen hedefine varabilirsin. Aksi halde hedefine varman mümkün olmayacaktır. İşte bu yönlendirmelerle Allah Resulü hedefine vardı. Kur'an öyle bir götürdü ki onu, en kestirme yoldan hedefine götürdü Allah Azze ve Celle. Peygamber'e düşen Allah Azze ve Celle'nin göstermiş olduğu metoda uymaktı. Yolda işaretler vardı yani. Seyyid Kutup merhumun kitabına verdiği isimde olduğu gibi, Me'alim fit Tarik'te dediği gibi, Allah Azze ve Celle bir takım işaretler gösteriyor. Şöyle gideceksiniz, böyle gitmeyeceksiniz. Eğer gerçekten hedefiniz, gerçekten bir hedefiniz varsa, gerçekten samimiyseniz, o takdirde Allah'ın gösterdiği o işaretlere göre gitmek zorundasınız. Yolda işaretler var. Sizin hedefiniz mesela İstanbul'a gitmekse, yoldaki işaretlere uymanız lazım, öyle değil mi? Mesela yolda işaret konulmuş, şöyle gidersen Hatay'a gidiyor, böyle gidersen İstanbul'a gidiyor denilmiş mesela. Eğer siz Hatay yoluna girecek olursanız, samimi olduğunuzu iddia edebilir misiniz? İstanbul'a varma konusunda samimiyim diyebilir misiniz? Demek ki siz İstanbul'a varmak için samimi değilsiniz. Hakikaten sizin İstanbul'a varmak gibi bir niyetiniz yok. Siz hiçbir zaman İstanbul'a varamayacaksınız. Çünkü siz yoldaki işaretlere uymadınız. Belki bir müddet o yol zor gibi gelebilir size. Ama hedefiniz eğer o ise, o yola girmek zorundasınız. İster dar bir yol olsun, ister geniş. İster stabilize olsun, ister asfalt. İster otoban olsun, isterse taşlık bir yol. Fark etmez, ister uçurumlu bir yol olsun, ister tehlikeli. Hedefine varmak istiyor musun, istemiyor musun? Başka işaretlere uymayacaksın. Allah Azze ve Celle işaretler gösterdiği halde başka işaretler bulanlar samimi değildirler. Başka işaretler koyanlar Müslümanların önüne, Allah şöyle gidin, şöyle yapın, böyle yapmayın dediği halde, taviz vermeyin dininizden dediği halde, وَدُّ لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ Onlar istiyorlardı sen yumuşaklık gösteresin. Onlar da sana karşı yumuşak davranacaklar. Senden taviz bekliyorlar. Alttan almanı istiyorlar. Bu şekilde onlar da sana karşı öyle davranacaklar. Senin bu şekilde yumuşamanı istiyorlar. Onlarla uzlaşmanı istiyorlar. Onların batıllarını kabul etmeni istiyorlar. Ilımlı İslam olmanı istiyorlar. Sen bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceksin. فَلَا تُطَيِ الْمُكَذِّبِينَ Onlara itaat etmeyeceksin. Kur'an'ın mesela tıpla ilgili bir ayetinin anlayabilmek için tıp bilmek lazım. Astronomiyle ilgili bir ayetini anlamak için astronomi bilmek lazım. Dağlarla ilgili bir ayetini anlamak için coğrafya bilmek lazım. Aynı şekilde hareket metoduyla, stratejiyle ilgili ayetlerini anlayabilmek için de hareket metodu ve strateji ilimlerine hakim olmak lazım. Bu gözle okumayan insanların Kur'an'daki stratejiyi görmeleri, bu ayetleri anlamaları gerektiği gibi anlamaları mümkün olmayacaktır. Strateji bilmeyen bir adamın, metot bilmeyen bir adamın bu gibi ayetlerden bir şey anlaması mümkün olabilir mi? Tıp bilmeyen bir adamın alak kelimesinden ne anlaması beklenir? Tıp bilmeyen adamın mudga kelimesini Arapça bilse bile nasıl yorumlaması beklenebilir ki? Müslümanlar sanki Allah'ın kitabında böyle metotla ilgili, stratejiyle ilgili ayetler yokmuş gibi, sanki bu içtihat kapsamında olan bir meseleymiş gibi Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini bu meselede saf dışı ediyorlar. Kafalarına göre metotlar ortaya koyuyorlar. Sen kafana göre namaz kılabiliyor musun ki kafana göre bir metot ortaya koyma hakkına sahip olasın? Haddini bilmeli Müslüman. Nas olan bir meselede içtihat yapılamaz. Hem hareket metodunun ana esasları, hem o metodun içerisindeki ana stratejiler, hepsi Rabbani olmak zorundadır. Kur'an'dan ve Resulünden, Allah'ın Resulüne alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde hedefe varılması mümkün olmayacaktır. Çünkü biz gaybı bilmemekteyiz. Acaba ortaya koyacağımız şu yolun sonunda nereye varacağız biz onu bilemeyiz. Ama Allah Azze ve Celle bilir. Ortaya koyduğumuz metodun sonunda 40 sene 50 sene sonra nasıl bir nesil ortaya çıkacak? Hedefe varabilecek miyiz, varamayacak mıyız? Allah bunu bilir. İşte ona göre Allah yol gösterir. Sen buradan baktığın zaman İstanbul'u göremezsin tabii ki. Ama yoldaki işaretlere uyarsan İstanbul'u varırsın. İstanbul'u görürsün. Yapman gereken şey budur. Buradan bakınca İstanbul'u görmen mümkün olmayabilir. Ama yoldaki işaretlere uyacaksın. 40 sene sonrasını göremezsin tabii ki. Gaybı bilmen beklenmiyor senden. Senden tevekkül bekleniyor. Rabbim bu yolu göstermişse buna uymalıyım demen bekleniyor. İsterse hoşuna gitsin, isterse gitmesin. O yol sana zor da gelse, kolay da gelse. Madem ki Rabbimin hedefi, Rabbimin gösterdiği yol budur, metot budur. O halde ben buna uymalıyım demen, tevekkül etmen bekleniyor. Gaybı bilmen beklenmiyor. Bu gibi ayetlerin Mekke'deki stratejiyle alakası vardır. لِيَعْمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ Buna bakacak bu ayete, bu gözle bakmayacak olursanız, metot yönünden, strateji yönünden bakmayacak olursanız, size çok basit bir cümle gibi gelebilir. لِيَعْمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ Çok basit. Benimki bana, sizinki size. Benim amelim bana, sizin ameliniz size. Çok basit. Halbuki o kadar basit değil. Allah Azze ve Celle kişilikli bir tavır ortaya koymamızı istiyor. Kişilikli olacaksınız. Evet, Allah Azze ve Celle Mekke'deki stratejide hücum edin demiyor. فَلَا تُطِيلْ مُكَذِّبِينَ diyor. İtaat etme diyor ama hücum da et demiyor. Stratejidir bu. Allah Azze ve Celle kademe kademe ilerletiyor. Daha sonra Medine'de cihadı emredecek. Kademe kademe oraya doğru götürüyor. Ama hiçbir zaman İslami hareketin ilk basamağı, stratejisinin ilk basamağı hiçbir zaman kafirden görünmek değildir. Hiçbir zaman taviz vererek onlardan gibi görünmek değildir. Hiçbir zaman köprüden geçene kadar ayıya dayı demek değildir. Bu İslami hareketin stratejisinin ilk basamağı değildir. Bu hareketin stratejisinin ilk basamağı kafire itaat etmemektir. Kafirle safları ayırmaktır. Hücum etmemek ama safları da ayırmak, kişilikli bir tavır ortaya koymak, sizinki size, bizimki bize diyerek safları ayırmak, sağlam bir kadro, sağlam bir nesil meydana getirmek. Bu şekilde bakmayanlar, Kur'an'ın stratejik ayetlerini anlamayacaklardır. Onlar normal bir şekilde okuyacak ve geçip gideceklerdir. Benim amelim bana, sizinki size. O zaman çok basit bir cümle gibi olur. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir cümlesi bu kadar basit değildir. Herkes zaten bir kendi amelinin kendine, başkasınınkinin de başkasına ait olduğunu bilir. Ama Allah Azze ve Celle bunu özellikle neden belirtiyor? Müslümanların nasıl bir tavır ortaya koymaları gerektiğini öğretiyor. Hiçbir zaman onlarla flörtü göstermiyor. Benimki bana, seninki sana. Bu şekilde aramızda köprü yok. Ben yerimde dururum. Çünkü benimki Allah'tandır. Sen gelmelisin. İşte bu tavrı gösterir Kur'an. Kişilikli bir hareket ortaya koyar. Kişiliksiz bir ilahınız yoktur ki size kişiliksiz bir hareket metodu önerseydi. Neden kişilikli, Allah Azze ve Celle şahsiyetli, ahlak sahibi olan Allah size ahlak sahibi olan bir hareket metodu gösteriyor da neden Müslümanlar o metodu izlemiyorlar da renkten renge giren bir metot ortaya koyuyorlar? Neden? Neden bu şekildedirler? Neden Allah'ı, onların inandığı Allah, böyle bir Allah olduğu halde kişiliksizliği emretmeyen, yalancılığı emretmeyen, renkten renge girmeyi emretmeyen bir ilaha inandıkları halde neden kendileri böyle bir metot ortaya koyuyorlar? Yazıklar olsun. Allah mı size böyle bir şey emretti? Allah mı onlardan gibi görünün dedi? Allah mı renkten renge girin dedi? Allah mı yalan söyleyin dedi? Neden? Neden Allah size böyle bir yol önermediği halde? Neden kendi aklınızca böyle olur, bugün böyle gerekiyor gibi laflarla kendinizce metot ortaya koyuyorsunuz? Madem ki bu meselede içtihat yetkiniz var, o halde her meselede içtihat yetkiniz var demektir. O zaman siz gelin, kafanıza göre namaz da kılın, bugün böyle gerekiyor deyin. Kafanıza göre zekatı tayin edin, orucu tayin edin, hacı tayin edin. O halde siz kafanıza göre her şeyi tayin edin. Ey Resulüm, seni inkar edecek olurlarsa de ki, li ameli ve lekum amelukum. Benim amelim bana, sizinki de size. Entum beriuna mimme amel. Siz benim amellerimden uzaksınız, kaçıyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Ve ene beriun mimme te'amelun. Ben de sizin amellerinizden uzağım, beriyim. Ben hiçbir zaman sizin yaptığınızı yapmayacağım. Allah Azze ve Celle nasıl bir Müslüman tipi meydana getiriyor, görüyor musunuz? Nasıl bir insan meydana getiriyor? Ben sizin amellerinizden beriyim diyen bir insan tipi. Sizin amellerinizi hiçbir zaman işlemeyeceğim, uzağım ben sizden diyen bir insan tipi. Şahsiyetli bir Müslüman tipi meydana getiriyor. Bugün Müslümanlara baktığınız zaman bu şahsiyete sahip olanların ne kadar azaldığını görürsünüz. Hatta böyle şahsiyetli olanları ahmaklıkla, radikallikle, bilmem neyle suçlayan Müslümanları görürsünüz. bugün böyle olmaz diyen insanları görürsünüz. İşte Allah nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ben amelinizden uzağım. Ben sizin medeniyetinizden uzağım. Ben sizin ahlakınızdan da uzağım. İnancınızdan da uzağım. Ben sizin her şeyinizden uzağım. Ben sizin aile hayatınızdan da uzağım. Ben sizin kılık kıyafetinizden de uzağım. Ben her şeyinizden uzağım. Uzaklaş ey Resulüm onlardan. Çünkü Allah safi bir hareket meydana getirmek istiyor. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferin Hazreti Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı sayfeler bulmuştu. Hazreti Ömer Tevrat okuyordu yani. Ne yapıyorsun ya Ömer dediği zaman Tevrat'tan bazı sayfeler buldum da geçmiş peygamberlerin kıssalarını öğrenmek için okuyorum ya Resulallah dediği zaman at elindekileri ya Ömer demişti Allah Resulü. Şu anda bırak o sahte Tevrat'ı, hakiki Tevrat olsa, Hazreti Musa aleyhisselam gelse, Musa'nın kendisi aranızda olsa, sağ olsa, ona bile düşen bana tabi olmaktır dedi. Bırak o bozulmuş olan sayfeleri, Musa'nın kendisi bile aranızda olsaydı, o da bana tabi olacaktı. Allah Resulü ne yapmak istiyordu? Hazreti Ömer'i ve Ömer'leri başka kültürlerden ve batıldan uzaklaştırmak suretiyle safi bir hareket ve safi bir nesil meydana getirmek istiyordu. Bir Kur'an nesli meydana getirmek istiyordu. Başka kültürlerden etkilenmemiş, bozulmamış, pınarın gözünden içen bir nesil. Burada Allah Azze ve Celle aynı şeyi yapıyor. De ki onlara benim amelim bana, sizinki size. Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Hiçbir zaman yaptıklarınızı yapmayacağım yani. Yani bugün de yapmayacağım, yarın da yapmayacağım. Yani böyle bir ümide kapılmayın. La abudu me tabudun. Tapmayacağım taptıklarınıza. Hiçbir zaman yani. Ne bugün ne yarın. Bu ayetler geldiği zaman Müslümanlar güçlü değillerdi. Hatta Kafirin suresi ilk gelen surelerdendir ekseriyetin kanaatine göre. Vallahi Azze ve Celle Müslümanlar 3-5 kişiyken böyle söylemeyi emrediyordu. Böyle söyle de ki kafirler tapmam taptığınıza. Lekum dinukum veliyedin. Böyle söyle onlara. Bu ayetler geldiği zaman Müslümanlar İslam devleti kurmuşlar, güçlenmişler, ordular meydana getirmişler. Öyle değil. Zayıflar 3-5 kişiden ibaretler. İslami hareketin stratejisinin ilk basamağında bu var. Güçlendikten sonra bu söylenmiyor. İşin başındayken hareket bu şekilde yönlendiriliyor. Çünkü başlangıçtaki bir derecelik sapma, ileride yüzlerce kilometrelik sapmaya sebebiyet verir. Güçsüzken bile Müslümanlara Allah bu yolu gösterdi. Güçlendikten sonra bir takım meselelerde tavır koyacağını zanneden Müslümanlar, o günleri beklediğini zanneden Müslümanlar, şunu bilsinler ki o günleri hiçbir zaman göremeyecekler bu kafayla giderlerse. Allah Azze ve Celle ilk Müslümanlara ilk yıllarda bunları gösteriyordu. Güçlendikten sonra gelmedi bu ayetler. Zaten güçlendikten sonra Allah cihada emrediyor onlara. Hareketin temiz başlaması, düzgün başlaması, safiyetini koruması lazım. Safiyetini korumamış hareketler, başlangıcı yanlış olan hareketler, bugün gün taviz verme günüdür mantığı içerisinde yola başlayan hareketler, bunlar 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra Tanrı'nın tanınamayacak bir hale geleceklerdir. 30 sene sonra onlar da kendisini tanıyamayacaklar. Biz 30 sene evvel böyle değildik, ne hale geldik diyecekler. Başlangıçtaki bir derecelik hata, bu gibi yanlış mantıklar, safları ayırmadan yola çıkanlar, bunlar 20-30 sene sonra kendilerini tanıyamayacaklar. Belki bir ameli mesele gibi basit görecekler. Mesela başörtüsü konusunda taviz verecekler, teferruattır diyecekler. Sanki imanın şartlarından mıdır canım diyecekler. Sanki her şey imanın şartı olması lazımmış gibi. Önlem verilmesi için sanki onun imanın şartlarından olması gerekiyormuş gibi. O zaman namaza da önem verme, zekata da önem verme. O zaman faizin de haramlığına önem verme. O zaman içkiye de önem verme, zinaya da önem verme. O zaman hiçbir şeye önem verme. Çünkü bunların hiçbirisi imanın şartı değil. Böylesi meselelerde bunlar teferruat gibi görüp de taviz vermeyi düşünenler bir müddet sonra öyle bir hale geliyorlar ki o başını açan kızlar bir müddet sonra pantol da giymeye başlıyor. Makyaj da yapmaya başlıyor. Kendisini de tanıyamaz hale geliyor 5-10 sene sonra. Ve onlara bu şekilde yön verenler bunun günahını taşıyacaklardır. Bugün böyle gerekiyor mantığı içerisinde hareket edenler 10 sene 20 sene sonra o nesillerin ne hale geldiğini gördükleri zaman biz ne yaptık diyecekler. Bunu bir aşama olarak görenler bilsinler ki Kur'an'ın böyle bir aşaması söz konusu değildir. Kur'an'ın stratejinin ilk basamağında kafire itaat etmemek vardır. Dininden taviz vermemek vardır. Bu ikinci, üçüncü, beşinci aşama değildir. Bu ilk aşamadır. Ey Resulüm onlara böyle söyle, ben uzağım sizden, sizin amellerinizden, hiçbir zaman sizin gibi olmayacağım, benden böyle bir şey beklemeyin. Ve minhum men yestemi'une ileyk, onlardan kimi vardı sana kulak veriyorlar, senin sözlerini duyuyorlar ama nasıl duyuyorlar? Efe ente tusmi'usum, sen sağra işittirecek değilsin. Onlar senin kelimelerini duyuyorlar ama hayvanların duyduğu gibi duyuyorlar. Anlamaz bir şekilde duyuyorlar. Hayvanlar da duyar senin kelimeni ama bir şey anlamazlar. Onlar da öyledirler. İnhum illa kel en'am. Onlar başka değil, aynen hayvanlar gibidirler. Belhum edallu sebil, hatta hayvanlardan da aşağıdırlar. Yol bakımından, hayat bakımından, medeniyet bakımından, aile hayatı bakımından hayvandan da aşağıdırlar. Öyle bir hayatları vardır ki onları hayvandan aşağı indirir. Allah Azze ve Celle'nin işine karışmayın. Asker kendi görevini bilmeli. Komutanın görevine karışmamalı. Allah'ın bir planı vardır. O plan dahilinde her şey yürürlüktedir. Bütün kainatı bu kadar mükemmel idare eden Allah, insanı mı idare edemeyecek? Kısa bir dünya hayatı. Dünya nimetlerine ulaşsam ne olur, ulaşmasam ne olur dersin. Bunalım geçirmezsin. O yüzden bu itikada inanmış adamın dünyasında intihar yoktur. Bir saat kadarlık bir hayat diyeceksin. Padişah olsan ne, cumhurbaşkanı olsan ne? Sen mi onları eşittireceksin ey Resulüm? Her duyan seni anlıyor mu zannediyorsun ey Resulüm? Sen mi onlara duyuracaksın velev kânû lâ yâkilûn, akletmedikleri halde? Onlar akıllarını kullanmasalar bile sen mi onlara duyuracaksın? Ve minhum men yanzuru ileyk, kimi var ki sana bakıyor? Onlardan kimi var ki sana bakıyor? Ebu Bekir de bakıyor, Ebu Cehil de bakıyor. Efe ente tehdil umye. Sen o körlere gösterecek, hidayet gösterecek değilsin ey Resulüm. Senin böyle bir gücün yok ey Resulüm. Körlere sen hidayet edecek değilsin. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ Hakikati görecek gözleri olmadığı halde, basiretleri kapalı olduğu halde, kör oldukları halde, sen onlara gösterecek değilsin ey Resulüm. Yani ey Resulüm, sen üzülme, hata senin hatan değil. Onlar sen görevini yapmadığın için, iyi anlatmadığın için anlamıyor zannetme. Üzülme, ben görevimi iyi yapamadım herhalde deme. Bu Rabbul Alemin'in kendi peygamberin tesellisidir. Ey Resulüm sen kendini helak mı edeceksin diyor başka bir ayette. Onlar inanmıyorlar diye, anlamıyorlar diye, görmüyorlar diye, sağırdırlar diye sen kendini helak mı edeceksin? Anlamayan anlamasın. Sen görevini yapıyorsun. Sen yapman gerektiği şekilde yapıyorsun. Onlar kulaklarını kapatmış, gözlerini kapatmışlar. Sen ne yapabilirsin? Hidayet Allah'ın elindedir. Onlar isteselerdi Allah onlara hidayet nasip edecekti. Ama onlar istemiyorlar. Allah da onlara nasip etmiyor. Senin kabahatin yok ey Resulüm. Bir taraftan Allah Azze ve Celle peygamberi teselli ediyor. Sen hatan yok demiş oluyor. Sen mi onlara duyuracaksın? Sen mi onlara göstereceksin? Üzülme diyor. Diğer taraftan da ey Resulüm sen de bir insansın, ilah değilsin demiş oluyor. İlah, peygamber demek ilah demek değil. Her şeye gücü yeten demek değil. Peygamber sadece Allah'tan vahiy almaktadır. Yoksa o da sizin gibi etten kemiktendir. O da kaybı bilmez. Onun da hiçbir şeye gücü yetmez. Allah Azze ve Celle bu şekilde sağlam bir itikatla yerleştiriyor. Kendi şeyhinin her şeye gücü yettiğini zannedenler, benim şeyhim her tarafı görüyor, her şeyi işitiyor diyenler, işte Allah buyuruyor ki sen bile işittiremezsin, sen bile gösteremezsin. Benim şeyhimin yanına gitti de bir adam, şeyhim ona şöyle bir baktı da hemen hidayet buldu diyenler, ona hidayet etti diyenler, şeyhimi uzaktan görmekle bile hidayet buluyor insanlar diyenler, Allah Azze ve Celle bütün bu sapık itikatları reddediyor. De ki sen bile buna gücün yokken sen ümmetinden bazı insanların böyle bir şey gücü olabilir mi? Sen bile peygamber olduğun halde, peygamberler peygamber olduğun halde körlere gördüremezsin, sağırlara işittiremezsin. Dolayısıyla sen ümmetinden kimin buna gücü yeter? Allah'tan bileceksiniz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا Allah Azze ve Celle hiç kimseye zerre kadar, hiçbir şey kadar, şey kadar bile Allah zulmetmez. Bu insanlara Allah Azze ve Celle hidayet nasip etmiyorsa, çünkü onlar kendileri istemiyorlar. Kendileri istemedikleri için Allah Azze ve Celle onlara hidayet nasip etmiyor. Çünkü onlar müfsittirler. Çünkü onlar birkaç ayet evvelinde ifade ettiği gibi onlar fesat çıkartmaktadırlar ve Allah müfsitleri sevmez. Neden onlara Allah müfsit diyor? Neden onlara fesatçı diyor? Fitneci diyor? Çünkü yeryüzünde bütün fesadın kaynağı hakikatte kullara kulluk yapmaktır. Bunlar bile bile bunu yapmaktadırlar. Allah Azze ve Celle onların bilmeden şirk içinde olduklarını kabul etmiyor. Onların bilmeden bu yanlış yola gittiklerini kabul etmiyor. Onların bilmeden yeryüzüne fitne fesat meydana getirdiklerini kabul etmiyor. Yani onların masum birer günahkar olduklarını Allah reddediyor. Bunlar bile bile reddediyorlar. Bunlar bile bile inkar ediyorlar. Bunlar nefislerinin hoşuna giden şey yapmak için böyle davranıyorlar. Yoksa bunlar anlamıyor değiller. Anlamadıkları için o yolda devam ediyor değiller. Bunlar masum anlamayan aptallar değiller. Demek ki bunlar hakikatte sağır değiller, anlamak istemiyorlar, kör değiller, görmek istemiyorlar. Kalpleri yok değil ama anlamak istemiyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle onlara müfsit der. Evet, bunlar fesatçıdırlar. Çünkü yeryüzündeki bütün fesatların temelinde Allah'ı ilah makamından indirip bir insanı yahut da bir kadroyu yahut da bir putu her neyse onu ilah makamına çıkartmak yatar. Bütün fesatların temelinde bu vardır. Bugün mesela yeryüzünde olan anarşinin temelinde ne vardır? Allah Azze ve Celle'yi ilah makamına koysaydılar, Allah'ı Rab makamına koysaydılar, Allah'ın dediği şekilde bir nesil meydana getirseydiler, böyle namussuzluklar, alçaklıklar, anarşiler, kardeşin kardeşi öldürmesi, buna benzer olaylar olabilir miydi? Hırsızlığından tutun, anarşisine kadar bu gibi hadiseler, hepsinin temelinde Allah'ı uzaklaştırmak, dünyadan uzaklaştırmak, Allah'ı göğe hapsetmek, insanların dediğine uymak, Allah'a uymamak yatmaktadır. Allah'a uyulmuş olsaydı, kainatı mükemmel şekilde idare eden Allah, katrilyonlarca yıldızı, gezegenleri, galaksileri idare eden Allah, insanı mı idare edemeyecekti? Her şeyi yaratan Allah, her şeyi idare eden Allah, hay ve kayyum olan Allah, bütün kainatın kayyumudur da, bütün kainata yön veriyor da, insana mı yön veremeyecek? Bütün kainatı bakın ne kadar güzel idare ediyor. Bütün kainatı bu kadar mükemmel idare eden Allah, insanı mı idare edemeyecek? İşte insanı Allah'a bırakacaklardı. Allah'ın dediği şekilde bir dünya meydana getireceklerdi. O zaman yeryüzüne fitne ve fesat olmayacaktı. Allah'ı göğe hapsetmek istediler. Onlar yeryüzünün hakimi olmak istiyorlar ve bozuyorlar. Fitne ve fesada sebebiyet veriyorlar. Benim dediğim olacak diyorlar. İnsanı tanımıyorlar ama insana kanunlar koyuyorlar. Ve bu kanunlar insanları bozuyor. Onların meydana getirdiği medeniyet huzur getirmedi. Ey Resulüm, onlar fesatçıdırlar. Çünkü onlar insanı tanımadıkları halde, gaybı bilmedikleri halde insana yön vermeye çalışıyorlar. Halbuki böyle bir hakları ve yetkileri de yoktur. Onlar mıdır kainatın sahibi? Onlar mıdır yaratıcı? Onlar mıdır gaybı bilen? Onlar mıdır kainatı idare eden? Onlar sağır olmak istiyorlar, kör olmak istiyorlar, ilgisizdirler. İlgilenmiyorlar, hakikati aramıyorlar. İlgisiz adamların hiçbir zaman imana ulaşması mümkün olmamıştır, olmayacaktır. İlgili bir ateist bir gün gelip imana ulaşabilir. Çünkü ilgi duymaktadır. Araştırmaya sevk eder ilgi. Belki önce şüphelere düşer. Sonra biraz daha araştırır, şüphelerin bir kısmından kurtulur. Sonra biraz daha araştırır, yine o geri kalandan da kurtulur. Ondan sonra artık inanmaya başlar. İlgilidir çünkü. İlgi onu araştırmaya sevk eder. Araştırma ise sonunda imana götürür. Ama ilgisiz bir Müslümana gelince, anadan babadan Müslüman olan ilgisiz adama gelince, o hiçbir zaman hakiki imana ulaşamayacaktır. Çünkü ilgisizdir, araştırmamaktadır. İlgisiz bir Müslüman, Müslüman olabilir ama hiçbir zaman hakiki imana ulaşamazken, ilgili bir ateist bir gün gelir şüphelenir, bir gün gelir zanna ulaşır, bir gün gelir inanır, Müslüman olur, araştırmaya devam ederse, çünkü ilgili bir insandır o ve bir gün gelir hakiki imana ulaşır. Böylece ilgili bir ateist hakiki imana ulaşırken, İlgisiz bir Müslümanın imana ulaştığı görülmemiştir. Sağır olanlara sen mi işittireceksin? Kör olanlara, olmak isteyenlere sen mi gördüreceksin? Araştırmayanlara, kafa yormayanlara, televizyonda ciddi bir program olduğu zaman hemen komedi programını seyredenlere, hiçbir meseleye kafa yormayanlara sen mi işittireceksin? Öleceğini bildiği halde ölümü düşünmeyenlere, bir gün hesap vereceğini düşündüğü halde hesaba hazırlanmayanlara, az bir zevk için, dünya zevki için her şeyi yapanlara, Allah'a secde etmeyenlere, ona kulluk etmeyi kendisine yediremeyenlere, ölümü bildiği halde ölüm hazırlanmayanlara sen mi gördüreceksin? İlgisiz adama, yanında önemli bir mesele konuşulduğu zaman lafı değiştiren adama, laf kendisine gelecek diye biraz sonra lafın kendisine geleceğini düşünüp de bu konuyu kapatalım diyen adama sen mi işittireceksin? Bir zamanlar 65 yaşlarında yaklaşık bir adamın yanında ölümden mevzu açılmıştı. Ben de oradaydım. Birkaç kelime konuşayım istedim. Adam şu konuyu kapatabilir miyiz dedi. Ölüm konusunu kapatabilir miyiz dedi. Ölüm konusunu kapat da sen kabrin kapısını da kapatabilecek misin? Ölüm konusunu kapattık hadi bu dünyada. Hiç düşünmedik. Hiç ölüme hazırlanmadık. Hiç ağızların tadını bozan o ölümü hiç düşünmedik. Peki ölüm gerçeğe değişecek mi? Ölmeyecek misin? Kabrin kapısını kapatabilecek misin? Hesap vermekten kurtulabilecek misin? Allah'ın bu dünyayı boşuna yarattığını mı sanıyorsun? Bu dünyada adaletin gerçekleşmediğini görmüyor musun? Allah ise adaletli değil midir? Mutlak adaleti bir yerde gerçekleştirmeli değil midir? İşte o ahirette olacaktır. Yoksa Allah adaletsizlik yapmış olur. Adalette Allah'ın adalet gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle'nin mutlaka ahireti yaratması gerekir. Mutlaka ikinci bir hayat olmalı. Çünkü bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Sen ölüm konusunu kapatsan bile ahiret gerçeğini değiştirebilir misin? Ey Resulüm, onlar ilgilenmiyorlar. Onun yanında para kazanmayı konuşsaydın hemen konuya giriverirdi. Soru sorardı. Nasıl para kazanıyorsunuz? Para kazanmanın kolay yolları deseydin hepsi gelirlerdi. Saatlerce sabaha kadar dinlerlerdi. Para kazanmanın kolay yolu deseniz 3 gün uyumamış adamın gözleri bile fal taşı gibi açılır. Filan yerde bir define var deseniz 3 gün uyumayan adam gözleri fal taşı gibi açılır. Ama onu ahiretten bahsetseniz uyumaya başlar. İlgisiz adam, önemli meseleye önem vermeyen, önemsizlere ise önem veren, rüştüne ermemiş cahil adam, akıl bali olmuş belki, yaşı 40'a da gelmiş belki ama hiçbir zaman reşit olamamış, önemli şeye önem verememiş, önemsizin de önemsizliğini anlayamamış, gayrı reşit adam. Ey Resulüm, onlar sağırdırlar, kördürler. Allah'ın onlara hidayet nasip etmemesi, Allah'ın zulmetmesinden kaynaklanmıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا Allah insanları zerre kadar zulmetmez. وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ama insanlar kendi nefislerine zulmederler. Kendi kendilerini cehenneme götürürler. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَنْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا سَعَةً مِنَ النَّهَارِ O gün, o kıyamet gününde Allah onları toplar, onları haşreder. Bir araya topladığı zaman sanki öyle bir gün ki o, كَاَنْلَمْ يَلْبَسُ اِلَّا سَعَةً مِنَ النَّهَارِ Sanki gündüzden bir saat kadar kalmışlar, başka kalmamışlar gibi. Sanki dünya hayatı onlara gündüzün bir saati gibi gelecek. Ahirette dirildikleri zaman da olabilir bu. Daha çok mana odur tabii ki. Bazen insan bu dünyada da geçmiş hayatına şöyle bir baktığı zaman bir gün gibi geliyor, dün gibi geliyor, 30 sene evvelki olaylar, 20 sene evvelki olay, 50 yaşından gelmiş adama sorsanız hayatını dün gibi hatırlar, bir anda geldi geçti der. İşte aynen öyle kıyamet gününde de öyle olacaklar. Sanki gündüzden bir saat kadar kalmış zannedecekler kendilerini. İşte o gün, o kıyamet gününde kendilerini böyle zannettikleri, bir saat kadar kaldık herhalde dedikleri, o günde Allah onları topladığı zaman, يَتَعَرَفُونَ بَيْنَهُمْ Birbirlerini tanıyacaklar. Ha diyecekler, filan adam filan yerde tanışmıştık dünya hayatındayken. Amcamın oğlu, dayımın oğlu, komşumuz falan adam diyecekler. Onlar sanki gündüzden bir saat kalmış gibi hissedecekler. Başka ayetlerde buyuruyor ki, onların kimi sanki dünyadayken 10 gün kalmış gibi hissedecek kendini. Akıllılar diyecek ki, yok bir gün kaldık herhalde. Başka ayetlerde buyuruyor ki, onlardan kimi diyecek ki, bir kuşluk vakti kadar kaldık herhalde. Bir kısmı der ki, akşam vakti kadar kaldık herhalde. Bir kısmı der ki, bir saat kadar kaldık herhalde. Bir kısmı der ki, bir günden daha az kaldık herhalde. Evet, az kaldınız. Doğru söylüyorsunuz. Bir saat kadar kaldınız. 70-80 sene yaşadınız belki ama hakikatte o gün orada bir saat gibi gelecek size. Ebedi ahireti gördüğünüz zaman, o zaman o dünya nimetlerinin basitliğini gördüğünüz zaman, biz o bir saatlik şey için mi bu kadar kendimizi feda ediyorduk? Ebedi hayatı unutmuştuk da, buna dalmış gitmiştik. Böyle diyecekler. يَتَعَرَفُونَ بَيْنَهُمْ Bir başka ihtimale göre, Arapçasından çıkan ikinci bir ihtimale göre, birbirleriyle tanışmış olan, yani bir tanışma süresi kadar dünyada kalmış olan insanlar, mesela nasıl ki dünya hayatındayken bir insanla tanışmanız, kısa bir süre için mesela, bir insanla oturup 5-10 dakikayı, bir saat görüşmeniz gibi, kendilerini öyle görecekler. Yani dünya hayatını böyle görecekler. Biz dünya hayatında ancak bir insanın bir insana tanışması kadar böyle bir şey kaldık herhalde diyecekler. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Onlar o Allah'ın Allah ile karşılaşacağına zannetmeyenler, Allah ile karşı karşıya geleceğini inkar edenler, işte onlar hüsrana düşmüşlerdir. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ve onlar hidayete ermiş kimseler de değildiler zaten. Allah Azze ve Celle burada esas itibariyle dünya hayatının kısalığını anlatmak istiyor. Dünya nimetlerinin de basitliğini anlatmak istiyor. Denilmek isteniyor ki her şeyi yerli yerine koyun. Sizin şu anda taptığınız şu dünyanız var ya, orada size bir saat kadar gelecek. O bir saat kadar olan o dünya için gece gündüz çalışıyorsunuz da, ebediyetine inandığınızı iddia ettiniz, ahiret için o kadar çalışmıyorsunuz. Dünya hayatını koymanız gereken yere koyun. Dünya nimetlerine önem veriyordunuz, öyle değil mi? Hepsini bırakacaksınız. O halde onları koymanız gereken yere koyun. Dünya nimetlerine önem vermeyin. Dünya hayatını uzun görmeyin. Dünya nimetlerini istikrar edin, onu basit görün. Dünya hayatına ise değer verin. Ama dünya hayatını uzun görmeyin. Dünya hayatına değer vermek demek, işte bu demek. Onun basitliğini anlamak. Dünya hayatının kısalığını anlamak. Ve dünya hayatının sonunda ebedi bir hayat kazanacağını anlamak. İslam'a göre dünya nimetleri başka bir şey. Dünya hayatı başka bir şey. Dünya nimetleri basit ama dünya hayatı çok kıymetli. Çünkü onun sayesinde kazanacaksın ebedi cenneti. Onun için ikisinin ayıracaksın. Dünya nimetlerine önem vermeyeceksin. Onlara önem vermediğin zaman hem huzurlu olacaksın. Bir saat kadarlık bir hayat diyeceksin. Padişah olsan ne, cumhurbaşkanı olsan ne, çöpçü olsan ne. Sonuçta bir saatlik kadar bir şey. Bir saat çöpçü olsan ne, cumhurbaşkanı olsan ne. Bir saatmiş madem, böyle bakacaksın, dünya nimetlerini küçük göreceksin, o zaman onlara kavuşursan eğer, zengin olursan, makam sahibi olursan, şımarmazsın, zaten dünya nimetlerini basit görüyorsun ya, şımarmazsın, zaten önemsiz bir şey dersin, önemsiz bir şeye ulaşmışım, ne önemi var ki dersin, şımarmazsın, yeryüzüne ilahlık taslamazsın. Bir Firavun, bir Karun olmazsın. Çünkü önem vermiyorsun. Diğer taraftan eğer o dünya nimetlerine ulaşamamışsan, fakir kalmışsan gene önemsemezsin. Çünkü zaten önemli değil diye inanmışsın. Kısa bir dünya hayatı, dünya nimetlerine ulaşsam ne olur, ulaşmasam ne olur dersin. Bunalım geçirmezsin. O yüzden bu itikada inanmış adamın dünyasında intihar yoktur. İntihar edenler hakikatte dünya nimetlerine tapanlardır. Dünya nimetlerine taptığı için intihar eder. Ona ulaşamadığı zaman intihar eder. Dünya nimetini basit görseydi hiçbir zaman böyle bir şey yapmazdı. Dünya nimetlerinin hepsi benim olsa ne olur, hiçbirisi olmasa ne olur derdi. Zaten kalacağım şu dünyada bir saatlik kadar bir şey. Dünya nimetleri benim olsa yine ben Firavun olmamalıyım, Karun olmamalıyım. Hiçbir şey benim olmasa yine ben moralim bozulmamalı derdi. İslam'ın bu anlayışı vermesi insana huzur vermektedir. Hem huzur vermekte hem de insanı insan yapmakta, insanın firavunlaşmamasını sağlamaktadır. Ne güzel ifade ediyor Kur'an, bir saat diyecekler. Sanki gündüzden bir saat kadar kalmışlar. وَاِمَّا نُرْيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عَيْدُهُمْ Yahut da ey Resulüm, biz sana onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek, onlara vereceğimiz azabın yani bir kısmını sen hayattayken sana göstersek, sen yüreğini soğutmak için, sana yaptıkları zulmün karşılığını, Allah'ın onlara hesabını soracağını göstermek için, senin biraz yüreğin soğusun diye bir kısmını göstersek, mesela Bedir'de olduğu gibi, Hendek'te olduğu gibi, Huneyn'de olduğu gibi, onlara hesabını sorsak yaptıklarının, geçmiş milletleri azap ettiğimiz gibi onları azap etsek, ama toptan ama kısmen azap etsek ve senin yüreğinin bir kısmını soğutsak, İşte bana yaptıklarının cezasını çekiyorlar desen, rahatlasan biraz. Yahut da Allah Azze ve Celle isyanlarının cezasını görüyorlar desen, rahatlasan biraz. Yahut da seni öldürsek, sen görmesen, onlara gelecek olan azabı görmesen, senden sonra onları azap etsek, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanlıların, Alilerin döneminde, Selçukluların, Osmanlıların döneminde, 1000 sene sonra, 2000 sene sonra onlara hesaplarını sorsak, ama sen hayattayken, ama senden sonra hesabını sorsak onlara, önemli değil ey Resulüm, fe ileyne merci'uhum, sonuçta onların dönüşü bizedir. İster bu dünyada sen varken hesabını soralım, isterse senden sonra soralım, isterse bu dünyadayken sormayalım, ne önemi var ki, zaten dönüşleri bizedir, o zaman asıl hesabı soracağız onlara. فَاِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ سُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ Sonra Allah onların yaptıklarına şehittir, yani şahittir. Allah onların yaptıklarına şahittir. Onlara Allah hesabını soracaktır. Hepsi yazılmaktadır ey Resulüm. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine teselli vermektedir. Ve bütün ümmeti Muhammed'e de teselli vermektedir. Denilmek isteniyor ki ey İslam davetçileri, ey Resulüm, sen de sana iman edenler de acele etmeyin azabın verilmesi hususunda, acele etmeyin Allah'ın bir an evvel onları azap etmesi için, acele etmeyin. Siz hayattayken de gösterebiliriz, sizden sonra da gösterebiliriz. İlla her şey, her azap siz hayattayken gösterilecek demek değil. Siz hayattayken görmediğiniz azap, siz hayattayken Allah intikam almadıysa sonra almayacak demek değil. Siz hayattayken Allah el-muntakimdir de sizden sonra el-muntakim değil zannetmeyin. Sizden sonra da Allah azizdir ve zuntikamdır, intikamınızı alacaktır. Ey Irak halkı, ey Filistin halkı, ey Afganistan halkı, ey Türkiye'de zulme uğramış, dininden dolayı zulme uğramış olanlar, ey Mısır'da zulme uğramış olanlar, ey bütün Müslümanlar, ey zulme uğramış olup da ya muntakimu ya Allah diyenler, ey Rabbimiz intikamımızı al diyenler, İntikamın alınması için acele edenler, siz hayattayken de alabiliriz, sizden sonra da alabiliriz. Allah'ın bir planı vardır, o plan dahilinde her şey yürürlüktedir. Sen olsan da o plan yürür, ey Resulüm olmasan da yürür. Ey bütün İslam davetçiler, bunu böyle bilin. Azabda acele etmeyin. Allah Azze ve Celle'nin işine karışmayın. Asker kendi görevini bilmeli. Komutanın görevine karışmamalı. Sen mücadeleni yapmaya devam et. Dönüş Rabbinadır nasıl olsa. Sen hayattayken de intikam alabiliriz, senden sonra da alabiliriz. Sen hayattayken almıyorsak almayacağız demek değil. Bir plan var, onun dahilinde yürüyor bütün işler. Allah'ın bir kaderi var, bir sünnetullah var. Allah'ın kanunu var, Allah'ın adetleri var. Onun dahilinde yürüyor bütün hükümler, bütün her şey. Allah'ın sünneti çerçevesinde gerçekleşiyor. Sen o sünneti anlayamayabilirsin. Allah'ın kanununu çözememiş olabilirsin. Ama şunu bilesin ki Allah'ın sünneti caridir, geçerlidir. Her şey o sünnet çerçevesinde olmaktadır. Allah'ın sünnetini çözmelisin. Bir maddeyi bıraktığın zaman aşağıya düşüyor. Çünkü Allah'ın bir sünneti var, yer çekimi. Yer çekimi sünnetini keşfetmezsen uzaya gidebilir misin mesela? Yer çekimi diye bir kanun bilmezsen, Allah'ın böyle bir sünneti var, bu sünneti bilmezsen, bilimde ilerleyebilir misin mesela? Aynı şekilde Allah'ın da, Allah Azze ve Celle'nin azap kanunları var. Ne kadar azap edecek, ne zaman edecek, onu o bilir. O yüzden ey Resulüm sen o işe karışma. Bir an evvel azap indir ya Rabbi, bunların başına taş indir derler ya hani. Sen o şekilde her şeye müdahale etme. Sen görevini bil ey Resulüm. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beddua ettiği zaman da olmuştur. Ama çok azdır bu. Asker askerliğini bilecek. Komutanın işine karışmayacak. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize nasıl davranmamız gerektiğini de öğretmiş oluyor. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin mallarını, mülklerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onlarla mücadele eden Müslümanlara güç kuvvet nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.